Ayrım 5.
Alman sosyalizmi bile bu yakınlarda özellikle Bay Düring tarafından verilen iyi örnekten bu yana kendini ekstra işport amalına veriyor ve tek sözcüğünü bile gerçekten öğrenmediği bir bilimi sergileyen şu ya da bu kişiyi öne sürüyor. Alman öğrencisinin sosyal demokrasiyi benimseyişinin başlangıcını gösteren ve bundan ayrılmaz bir şey olan ama işçilerimizin son derece sağlıklı yaratılışı sayesinde çabucak üstesinden gelinecek bir çocukluk hastalığıdır bu. Eğer Bay Düring'i ancak amatör olarak ilerleme savında bulunabileceğim alanlarda izlemek zorunda kaldıysam bu benim suçum değil. Böyle durumlarda çoğu kez hasmının düzmece ya da yanlış olumlamalarının karşısına doğru, söz götürmez olguları koymakla yetindim. Hukuk alanında ve sık sık da doğa bilimlerinde böyle oldu. Öteki durumlarda doğa bilimlerinin teorik kısmından çıkartılmış genel fikirler alanı, yani uzmanın bile Bay Virchow'un itirafına göre hepimiz gibi bir yarı bilgin olduğu komşu alanlara geçmek üzere, kendi uzmanlığının dışına çıkmak zorunda kaldığı bir alan söz konusudur. Dipnot, Rudolf Virchow'un 22 Eylül 1877 günü Münih'te Alman doğa bilimci ve hekimlerinin 50. kurulunda verdiği söyleve anıştırma. Bakınız Virchow, Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat, Berlin 1877 sayfa 13. Bu konuda küçük yanlışlıklar ve anlatım beceriksizlikleri için herkese gösterilen hoşgörünün bana da gösterileceğini umarım. Bu ön sözü bitirirken elime Bay Düring'in Rasyonel Bir Fiziğin ve Rasyonel Bir Kimyanın Yeni Temel Yasaları adlı yeni bir temel yapıtını duyurmak için gene Bay Düring tarafından kaleme alınmış bir kitap evi duyurusu geçti. Fizik ve kimya bilgilerimin yoksulluğunu ne denli bilirsem bileyim, gene de bu yapıtı hiç görmeksizin Bay Düring'in bu yapıtta ortaya koyduğu fizik ve kimya yasalarının yanlışlıklar ve beylik düşünceler bakımından kendisi tarafından daha önce bulunmuş ve bu kitapta incelenmiş olan iktisat, evrenin genel şematik bilgisi ve benzeriyle ilgili yasalar yanında yer alacaklarını ve Bay Düring tarafından yapılmış rigometre ya da son derece düşük ısıları ölçme aletinin yüksek ya da düşük ısıları değil ama yalnızca Bay Düring'in zır cahil gururunu ölçmeye yarayacağını söyleyebilmek için Bay Düring'imi yeteri kadar tanıdığımı sanıyorum. Londra, 11 Haziran 1878. 2. Bu yapıtın bir yeni baskısını yayınlama zorunluluğu benim için şaşırtıcı bir şey oldu. Eleştirisinin konusu olan şey bugün hemen hemen unutulmuştur. Yapıtın kendisi yalnızca Leipzig'te çıkan Forward'da 1877 ve 1878 yıllarında bir dizi halinde binlerce okura sunulmakla kalmamış, ayrıca çok sayıda basılmış bir cilt halinde bütün olarak yayınlanmıştır da. Nasıl oluyor da biri çıkıp benim yıllarca önce Bay Düring üzerinde söylemek gereğini duyduğum şeylerle ilgilenebiliyor? Kuşkusuz bunu en başta bu yapıtın o sırada dolaşımda bulunan hemen bütün çalışmalarım gibi sosyalistlere karşı yasanın resmen yayınlanmasından hemen sonra Alman İmparatorluğu'nda yasaklanmış olmasına borçluyum. Kutsal bağlaşma ülkelerinin soydan geçme, bürokratik ön yargılarına saplanıp kalmamış herhangi bir kimse için bu önlemin etkisi apaçık ortadaydı. Yasaklanan kitapların 2-3 kat fazla sürümü, uygulama güçleri olmaksızın yasaklar yayınlayan Berlinli efendilerin güçsüzlüklerinin gün ışığına çıkması. Aslında imparatorluk hükümetinin iyilikseverliği, küçük kitaplarımın benim göze alabildiğimden çok yeni baskı yapmasını sağlıyor. Metni gerektiği gibi gözden geçirecek zamanım yok ve çoğu kez onu olduğu gibi yeniden bastırmak zorunda kalıyorum. Ama buna bir başka özellik daha ekleniyor. Bay Düring'in bu kitapta eleştirilen sistemi çok geniş bir teorik alanı kapsar. Ben onu her yerde izlemek ve onun görüşlerine karşı kendi görüşlerimi çıkarmak zorunda kalmıştım. Böylelikle olumsuz eleştiri olumlu bir duruma gelmiş, polemik, Marx'ın ve benim temsil etmekte olduğumuz diyalektik yöntem ve komünist dünya görüşünün hem de bir dizi oldukça geniş alanda az çok tutarlı bir açıklaması durumuna dönüşmüştü. Bizim görüşümüz ilk kez Marx'ın felsefenin sefaletinde ve komünist manifestoda ileri sürülmesinden bu yana, kapitalin yayınlanması değin 20 yıl süren bir kuluçka döneminden geçti. O zamandan beri giderek daha hızlı bir biçimde her gün daha geniş çevrelere yayılıyor, öyle ki şimdi Avrupa sınırlarının çok ötesinde, bir yanda proleterler ve öte yanda taraf kayırmayan bilimsel teorisyenler bulunan bütün ülkelerde dinleyici ve destek buluyor. Öyle görünüyor ki, üstelik Düring'in tezlerine karşı birçok bakımdan bu vesileyle verilen olumlu açıklamalar yararını, gereksiz bir duruma gelmiş polemiği bile kabul etmek üzere, konuyla yeteri kadar ilgilenen bir kamuoyu var. Bu arada bir not. Bu kitapta açıklanan görüşlerin temelleri ve gelişmesi çok büyük ölçüde Marx'a ve ancak çok küçük ölçüde bana ilişkin olduğundan, kitabımın onun bilgisi dışında yazılmadığı kendiliğinden anlaşılır. Ben bütün el yazmasını basılmadan önce ona okudum ve ekonomi üzerindeki kısımda 10. bölümü eleştirel tarih üzerine yazan da odur. Ben yalnızca büyük bir üzüntü duyarak dışsal nedenlerden ötürü bu bölümü biraz kısaltmak zorunda kaldım. Zaten bizim özel konularda her zaman birbirimize yardım etme alışkanlığımız vardı. Bu baskı bir bölüm dışında bundan öncekinin tıpkısıdır. Bir yandan kitapta birçok değişiklik yapmak yolundaki isteğim ne denli büyük olursa olsun, derinleştirilmiş bir gözden geçirme için zamanım yoktu. Marx tarafından bırakılmış el yazmalarını baskı için hazırlamak ödevim var ve bu iş bütün başka işlerden çok daha önemli. Ve sonra vicdanım herhangi bir değişikliği kabul etmiyor. Bu yapıt bir polemik yapıtıdır ve hasmıma karşı onun hiçbir şey düzeltemediği yerde kendi payıma hiçbir şey düzeltmemek borcuyla yükümlü olduğumu sanıyorum. Ben yalnızca Bay Düring'in yanıtına karşı yanıt vermek hakkını isteyebilirdim. Ne var ki ben Bay Düring'in saldırıma karşı yazdıklarını okumadım ve özel bir neden olmadıkça da okumayacağım. Teorik düzeyde ondan kurtulmuş bulunuyorum. Öte yandan o günden bu yana Berlin Üniversitesi tarafından utanç verici bir haksızlığa uğramış bulunduğu için ona karşı yazınsal savaşımın efendilik kurallarına daha da çok uymak gereğini duyuyorum. Gerçi üniversite bunun cezasını gördü. Bay Düring'in öğretim özgürlüğünü bilinen koşullar altında geri almaya razı olan bir üniversite, gene bilinen koşullar altında Bay Schweninger'i kendisine zorla kabul ettirmelerine şaşırmamalıdır. Dipnot, Dr. Schweninger 1881 yılından beri Bismarck'ın özel hekimiydi ve bu nedenle 1884'te üniversiteye profesör atandı. Açıklamalar eklemekte sakınca görmediğim tek bölüm 3. kısmın 2. bölümüdür. Teorik bilgiler bölümü. Burada yalnızca tuttuğum görüşün önemli bir noktasının açıklanması söz konusudur ve hasmımın daha popüler bir üslup kullanmak ve fikirlerin birbirine bağlanmasını tamamlamak için çaba göstermemden yakınmasının yeri yoktur. Aslında bunun bir dış nedeni var. Yapıtın 3 bölümünü, girişin ilk bölümüyle 3. kısmın 1. ve 2. bölümleri, Fransızcaya çevrilmesi amacıyla bağımsız bir broşür durumuna getirecek biçimde, dostum Lafargue için yeniden elden geçirmiştim ve Fransızca baskının bir İtalyanca ve bir de Polonya dilindeki baskıya temel hizmeti görmesi üzerine, Sosyalizmin Ütopya'dan Bilime Evrimi başlığı altında bir Almanca baskı çıkardım. Dipnot, söz konusu yapıt için bakınız Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayınları, Ankara 1993. Bu sonuncusu birkaç ay içinde 3 baskı yaptı ve Rusça ve Danimarka dilinde de çevirileri yayınlandı. Bütün bu baskılarda yalnızca söz konusu bölüme bazı eklemeler yapılmıştı ve özgün yapıtın yeniden yayınlanmasında uluslararası bir nitelik kazanan, daha sonraki metin yerine ilk metne sarılmayı istemek ukalalık etmek olurdu. Yapılmış olmasını istediğim öteki değişiklikler başlıca 2 noktayla ilgili. Önce Morgan'ın anahtarını bize ancak 1877'de verdiği insanlığın ilkel tarihiyle. Ama o zamandan beri ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni Zürih 1884 adlı yapıtımda, bu arada elime geçen bilgileri kullanmak fırsatını bulduğumdan bu sonraki çalışmaya işarette bulunmak yeter. İkinci olarak teorik doğa bilimini işleyen kısmı değiştirmek isterdim. Bu kısımda büyük bir açıklama beceriksizliği egemendir ve bugün birçok nokta daha açık ve daha belgin bir biçimde anlatılabilirdi. Eğer burada kendime bazı düzeltmeler yapmak hakkını tanımıyorsam, bundan ötürü bu düzeltmeler yerine kendi öz eleştirimi yapmaya daha da zorunluyum. Alman idealist felsefesinden bilinçli diyalektiği, onu doğanın ve tarihin materyalist anlayışı ile bütünleştirmek üzere kurtaran hemen hemen yalnızca Marx ve ben olduk. Ne var ki aynı zamanda hem diyalektik ve hem de materyalist bir doğa anlayışı, matematik ve doğa bilimi ile içli dışlı olunmasını gerektirir. Marx dörtbaşı bayındır bir matematikçiydi ama doğa bilimlerini biz ikimiz de ancak parça parça, kesikli, dağınık bir biçimde izleyebiliyorduk. Ancak tecimsel işlerden çekilmem ve Londra'ya yerleşmem bana zaman verdikten sonradır ki 8 yıl boyunca zamanımın en büyük bölümünü bu işe vererek matematik ve doğa bilimlerinde olanak ölçüsünde, Leibig'in dediği gibi, tam bir ses değişimi yaptım. Dipnot, tarımsal kimya irdelemesine girişinde Leibig şöyle yazar: kimya çok hızlı ilerlemeler yapıyor ve treni izlemek isteyen kimyacılar sürekli bir ses değişimi durumu, état de mue, içinde bulunuyorlar. Justus von Leibig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, 7. baskı, Brunswick, 1862, sayfa 26. Bay Düring'in sözde doğa felsefesiyle ilgilenme fırsatını bulduğum zaman, işte tam da bu ses değişimi işleminin ortasındaydım. Bu nedenle tam teknik deyimi her zaman bulamamamdan ve teorik doğa bilimi alanında genellikle belli bir yavaşlıkla ilerlememden daha doğal bir şey olamaz. Ama bir başka yandan, bu alanda henüz rahat olmadığımı bilmenin bilinci beni sakınımlı yaptı. O zaman tanıtlanmış olgular konusunda gerçek düşünüş yanlışlıkları ya da o sıralarda kabul edilmiş bulunan teorilerin yanlış bir sunuluşu, suçunu kimse bana yükleyemez. Bu bakımdan yalnızca bilinmeyen bir büyük matematikçi, benim Karekök -1'in onuruna kıyarcasına suikasta bulunmuş olduğumdan Marx'a mektupla yakındı. Dipnot, Amerika'da yaşayan sosyal demokrat H.W. Fabain, 6 Kasım 1880 günü Marx'a şöyle yazmıştı: her nedenli Bay Engels, birçok durumda karekök -1'in kesin matematik işlemlerin zorunlu sonucu olduğunu düşünüyorsa da, gerçeğin sıkı felsefesi teorisi anlamında -1 kavramının mantıksal bir ucube olduğunu anımsatmak gerek, çünkü olumsuz bir varoluşu bilmek düpedüz olanaksızdır. Matematik ve doğa bilimlerinde bu özetlemeyi yaparken benim için hiç kuşkusuz sayısız değişikliklerin karışıklığı arasından tarihte de olayların görünürdeki olumsallığını düzenleyen aynı hareket yasalarının insan düşüncesi tarafından gerçekleştirilen evrim tarihinde de çıkış yolu oluşturarak yavaş yavaş düşünen insanların bilinç alanına giren aynı yasaların Hegel'in ilk kez olarak geniş bir tarzda ama mistikleştirilmiş bir biçim altında geliştirdiği ve bizim öteki özlemlerimiz arasında bu mistik zarftan çekip çıkarmak ve bütün basitlikleri, bütün genellikleri ile bilinç alanına sokmak istediğimiz yasaların doğada kendilerini zorla kabul ettirdiklerinden bütünde hiçbir kuşkum olmadığına göre ayrıntıda güven getirmek söz konusuydu. Eski doğa felsefesinin gerçek değer ve verimli tohumlar olarak içerdiği her şeye karşın bizi doyuramadığı açıktı. Dipnot, düşüncesiz Karl Vogtçular sürüsüyle birlikte eski doğa felsefesine saldırmak, onun tarihsel anlamını değerlendirmekten çok daha kolaydır. Eski doğa felsefesi önemli bir anlamsızlık ve düşlem payı içerir ama aynı çağdaki görgücü, empirist, doğalcıların felsefi olmayan teorilerinden daha çok değil ve evrim teorisinin yayılmasından bu yana eski doğal felsefesinin de hayli anlam ve bilgi içerdiği anlaşılıyor. Böyle olduğu içindir ki Haeckel, Treviranus ve Oken'in değerini kabul etmekte yerden göğe değin haklıydı. Bakınız 4. konferans Ernst Haeckel, Goethe ve Oken'e göre evrim teorisi, Natürlich Schöpfungsgeschichte. 4. baskı Berlin 1873 sayfa 83-88. İlkel sümüksü maddesi ve ilkel kabarcığıyla Oken, biyolojide kendisinden sonra protoplazma ve hücre olarak keşfedilen şeyi konut, postulat olarak koyar. Hele Hegel'e gelince, o birçok bakımından temellerinde bir güç, yer çekimi gücü, yüzebilme gücü, elektrik kontak gücü ve benzeri ya da eğer bu olanaksızsa bilinmeyen bir töz, ışıksal töz, ışısal töz, elektrik tözü ve benzeri varsaydıkları zaman bütün anlaşılmamış olayları açıkladıklarına inanan görgücü çağdaşlarından çok ileridedir. Sanal tözler şimdi aşağı yukarı ortadan kaldırıldı ama Hegel tarafından savaşılan güçlerin şarlatanlığı, örneğin Helmholtz'un 1869 Innsbruck Söylevi'nde kendini sık sık göstermeye sevine sevine devam ediyor. Bakınız Helmholtz, Populare Forlesungen, 2. fasikül, 1871, sayfa 190. Bakınız Engels, Hareketin Temel Biçimleri, Doğanın Diyalektiği. İngiltere'nin şan ve zenginliğe boğduğu Newton'ın 18. yüzyıl Fransızlarından müdevver, tanrılaştırılması karşısında Hegel, Almanya'nın açlıktan öldürdüğü Kepler'in modern gök cisimleri, yıldızlar, mekaniğinin gerçek kurucusu olduğunu ve Newtoncu evrensel çekim yasasının daha önce Kepler'in 3 yasası içinde ve hele üçüncüsünde açıkça bulunduğunu vurguladı. Hegel'in doğa felsefesi 270 ve eklerinde birkaç basit denklem aracıyla gösterdiği şey Hegel's Werke 1842 cilt 7 sayfa 98 ve 113-115, Gustav Kirchhoff'un yapıtında en yeni matematik mekaniğin sonucu olarak yeniden ortaya çıkıyor. Matematik fizik dersleri 2. baskı Leipzig 1877 sayfa 10, hem de özünde ilk olarak Hegel tarafından açıklanan biçime benzer basit bir matematik biçimi altında. Modern komünizm karşısında ütopyacılar neyse bilinçli olarak diyalektik doğa bilimi karşısında doğa felsefecileri de odur. Bu yapıtta ayrıntılı biçimde açıklamış bulunduğum gibi doğa felsefesi özellikle Hegelci biçimi altında doğada zaman içinde bir evrim, bir ard arda geliş değil yalnızca bir yan yana konuluş görme kusuruna sahipti. Bu bir yandan yalnızca tine, espri, tarihsel bir gelişme tanıyan Hegelci sistemin kendisinin ama öte yandan da o zamanki doğa bilimlerinin genel durumunun sonucuydu. Böylece Hegel daha önce nebula, bulutsu teorisiyle güneş sisteminin doğuşunu ve dünyanın dönüşünün sulardaki gelgit yüzünden yavaşlaması bulgusuyla da bu sistemin sonunu açıklamış bulunan Kant'ın çok gerisine düşüyordu. Dipnot, Kant kendi nebula teorisini 1755 yılında Königsberg ve Leipzig'te adsız olarak çıkan bir yapıtta açıklamıştır. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmel. En sonu benim için diyalektik yasaları kurgu aracıyla doğaya sokmak değil ama onları orada bulmak ve oradan çıkarmak söz konusu olabilirdi. Bununla birlikte bu iş, eğer buna tutarlı bir biçimde ve her özel alan için girişilirse bir dev işidir. Egemenlik altına alınması gereken alanın hemen hemen sonsuz derecede büyük olması bir yana, ayrıca bütün bu alan üzerinde doğa biliminin kendisi öylesine güçlü bir altüst olma süreci içine girmiş bulunuyor ki, hatta bütün boş zamanını bu iş için kullanan bir kimse tarafından bile güç izlenebilir. Oysa Karl Marx'ın ölümünden sonra zamanım en geciktirilmez ödevler tarafından alınmıştı ve işime ara vermek zorunda kaldım. Durum değişene değin bu kitapta verilen bilgilerle yetinmem ve çıkacak bir fırsatın bana elde edilen sonuçları bir araya getirme ve onları belki de Marx tarafından bırakılmış son derece önemli matematik el yazmalarıyla birlikte yayınlama olanağını sağlamasını beklemem gerekiyor. Dipnot, Engels burada doğanın diyalektiğini haber veriyor. Marx'ın 1000 sayfayı aşkın matematik el yazmaları yakın zamanlarda yayımlanmıştır. Bununla birlikte teorik doğa bilimindeki gelişmenin çalışmamı büyük bir bölümü bakımından ya da bütünüyle gereksiz kılması olanaklı. Çünkü teorik doğa bilimine yığınsal olarak biriken salt görgücül, empirik bulguları bir düzene koyma basit zorunluluğu tarafından zorla kabul ettirilen devrim öylesine büyük ki en dik kafalı görgücüyü bile doğal süreçlerin diyalektik niteliği üzerine gitgide daha çok bilinç sahibi olmaya zorluyor. Eski sert karşıtlıklar, açık ve aşılmaz ayrım çizgileri gitgide ortadan kalkıyor. Dipnot, burada 1869'da gazların kritik durumunu irdeleyen İngiliz fizikçi Thomas Andrews'un 1877'de oksijenin yoğunlaştırılabilir olduğunu tanıtlayan Fransız fizikçi Louis-Paul Cayet'in ve gazların sıvılaşmasına çalışan İsviçreli fizikçi Raoul Pictet'in çalışmaları söz konusudur. Son gerçek gazların bile sıvılaşmasından bir cismin sıvı ve gaz biçimlerinin birbirinden ayırt edilmez bir duruma getirilebileceğinin gösterilmesinden sonra çökelekleşme durumları eski mutlak niteliklerinin son kalıntısını da yitirmiş bulunuyorlar. Tam gazlarda gaz moleküllerinin hareket hızlarının karelerinin eşit sıcaklıkta molekül ağırlıklarıyla ters orantılı oldukları yolundaki kinetik gazlar teorisinin önerisiyle sıcaklık da doğrudan doğruya hareketin araçsız olarak ölçülebilir biçimleri dizisi içine giriyor. Daha 10 yıl önce hareketin daha yeni bulunmuş olan büyük temel yasası enerjinin basit sakınımı yasası olarak hareketi yok etme ve yaratma olanaksızlığının yalın anlatımı olarak, yani yalnızca nicel yönünden kavranmıştı. Ama gitgide bu olumsuz anlatım yerini enerjinin dönüşümü olumlu anlatımına bırakıyor ki,